Ayrım 16. Sayfa 136. Molly'yi kitaplığa benzer bir odanın içine doğru itti. Buradaki koca koca dolaplar adları hep yaldız harflerle yazılmış eski, kalın, dost kitaplarla doluydu. Kiremitten örülme şöminenin üstündeki kırmızı tuğlalara son derece değişik biçimli vazolar dizilmişti. Şöminenin üstündeki duvarda bir çiviye asılmış, daha doğrusu sallandırılmış olarak Jagger tarzında lüle taşından yapılma koskocaman bir pipo vardı. Şöminenin çevresine meşin kaplı, gene meşin püsküllü büyük koltuklar yerleştirilmişti. Hepsi de sallandıkça yayları şarkı söylercesine gıcırdayan cinsten sallangaçlı koltuklardı. Bu oda aynı zamanda bir çalışma odasıydı da. Çünkü bir köşede üstü panjur gibi açılıp kapanan eski moda bir yazı masası vardı. Bunun ardında da John Whiteside oturmaktaydı. John Whiteside başını kaldırdığında Molly, şimdiye dek gördüğü hem en sert hem de en sevecen bakışlarla karşılaştı. Ve ömründe gördüğü saçların en pamuğu, hafif maviye çalan, ipek yumuşaklığında gerçekten ak saçlardı bunlar. Hem de gür, kabarık. Genç kız, "Ben Molly Morgan," diye resmilikle söze başladı. "Ha, evet, Miss Morgan, geleceğinizi biliyordum. Oturmaz mısınız?" Genç kız, o kocaman sallangaçlı koltukların birine gömülünce yaylar tatlı bir yorgunlukla inledi. "Bayılırım bu koltuklara," dedi Molly. "Küçüklüğümde bizim evde de vardı bunlardan." Sonra saçmalamış gibi utandı. "Sizinle şu öğretmenlik işi için konuşmaya geldim. Aldığım mektupta öyle yazıyordu da." "Böyle diken üstünde durmayın Miss Morgan. Yıllardır buraya her gelen öğretmenle ben konuşurum." Sonra John Whiteside, "Ama gene de bu işin nasıl becerilebileceğini öğrenmiş değilim," diye gülümsedi. "Ay, ne kadar sevindim buna. Ömrümde hiç iş istemeye çıkmadım da Bay Whiteside bu yüzden ödüm kopuyor." "Vallahi Miss Morgan, benim aklımın erdiği kadarıyla bu görüşmenin amacı bana sizin geçmişinizle, kişiliğinizle ilgili bir fikir vermektir. Görüşmemiz bittiğinde sizi biraz tanımış olmam gerekiyor. Bunu söylemeyecektim size. Amacımı öğrendiniz ya, artık benim üzerimde iyi izlenimler bırakmak için diliniz dolaşır. Ne diyeceğinizi şaşırırsınız. Her neyse, siz bana biraz kendinizi anlatırsanız olur biter gibime geliyor. Nasıl bir insan olduğunuzu, ailenizi filan anlatıversen kısaca." Molly başını çabuk çabuk sallayarak, "Elimden geleni yapmaya çalışırım Bay Whiteside," dedi. Sonra aklını geçmişlere doğru çevirdi. Eski, boyası dökülmüş, sefil ev, arkadaki geniş sundurma, parmaklığa dayalı duran yuvarlak banyo varilleri. O koca söğüt ağacının tepelerinde iki ağabeyi, Joey ile Tom. "Ben kartal oldum, ben de papağan," diye çırpınıp duruyorlardı. "Şimdi kart bir tavuk oldum. Bana bakın, bana." Arka sundurmanın telli kapısı açıldı. Anneleri yorgun argın başını uzattı. Saçları hiç düzgün durmazdı. Ne kadar fırçalarsa fırçalasın. Kalın urganlar gibi aşağı sarkarlardı başının iki yanından. Gözleri hep biraz kızarık, elleriyle bilekleri çatlak çatlaktı. "Tom, Joey," diye oğullarına seslendi. "Düşüp bir yerlerinizi kıracaksınız. Beni üzmesenize çocuklar. Hiç sevmiyor musunuz annenizi?" Ağaçtaki sesler sustu. Kartal'la kart tavuğun coşkuları bir suçluluk duygusu içinde eriyip gitmişti. Molly tozun toprağın içine oturmuş, bir çomağa bir paçavra parçası dolayarak bunu uzun boylu bir hanımefendi gözüyle görmek için elinden geleni yapıyordu. "Molly, bari sen gel de annenin yanında otur. Yorgunluktan canım çıktı bugün." Molly çomağı tozun derinliklerine bir dikti. Dişlerini kısarak hırsla, "Küçük hanım, hele bir döneyim, seni kıçına kıçına öyle bir döveceğim ki," diye fısıldadı. Sonra annesinin sözünü dinleyerek mutfağa girdi. Annesi mutfaktaki dik arkalı bir sandalyede oturmaktaydı. "Sen de çek bir tane sandalye Molly, birazcık yanımda otur. Sev beni Molly, sev anneni azıcık. Anasının kuzususun değil mi sen? Anneni hiç mi sevmiyorsun yoksa Molly?" Molly oturduğu yerde kıvıl kıvıl, mutsuz, ağlamaklıydı. Annesinin biraz sonra ağlamaya başlayacağını, o zaman kendisinin de o yapışkan saçları okşamak zorunda kalacağını biliyordu. Annelerini sevmeleri gerektiğini o da, erkek kardeşleri de bilirlerdi. Her şeylerini, ama her şeylerini annelerine borçluydular. annelerinin yakınlığından kaçındıklarını, tiksindiklerini düşündükçe kendi kendilerinden utanıyorlardı ama ellerinde olan bir şey değildi ki bu. Anneleri onlara seslendiği zaman göremeyeceği bir yerdeyseler duymazlıktan gelir, fısıldayarak konuşurlardı. Molly, birincisi çok yoksulluk diye John Whiteside'a anlatmaya başladı. Gerçekten bir lokma bir hırka denecek türdendir sanıyorum. Benden biraz daha büyük iki erkek kardeşim vardı. Babam gezgin bir satıcıydı ama annem gene de çalışmak zorundaydı. Bizi büyütebilmek için saçını sahiden süpürge etti. 6 ayda bir gerçekten büyük bir olay baş gösterirdi. Sabahleyin anneleri yatak odasından sessizce çıkardı. Saçını elinden geldiğince düzeltmiş olur, gözlerindeki parıltıyla mutlu, hatta güzel görünürdü. ''Yavaş olun çocuklar, babanız geldi!'' derdi fısıldayarak. Molly ile abileri usulca dışarı çıkarlar ama bahçede bile heyecanlı fısıltılarla konuşurlardı. Haber komşu çocukların arasına çarçabuk yayılırdı. ''Babaları gelmiş!'' diyorlar. ''Hey, babanız sahiden döndü mü? Bunca zamandır neredeymiş kuzum?'' Öğleye kadar avluya 10-12 çocuk birikmiş olurdu. Birbirlerine yavaş olmalarını sıkılayarak küme küme toplaşıp bekleşirlerdi. Öğle üzeri sundurmanın telli kapısı şırak diye açılır, o hızla duvara çarpardı. Babaları bir sıçrayışta dışarı çıkarak ''Hey!'' diye bağırırdı. ''Merhabayın çocuklar!'' Molly ile abileri koşarak onun kucağına atılırlar, kollarına bacaklarına sımsıkı yapışırlardı. Babaları onları üzerinden söküp kopararak küçük birer kedi yavrusularmış gibi havaya fırlatırdı. Bayan Morgan heyecanla gıdıklayarak gurk tavuklar gibi dolanırdı çevrelerinde. ''Çocuklar, çocuklar, babanızın üstünü başını buruşturmayın.'' Bu arada komşu çocukları da elleri üstünde amuda kalkıp tekerlek gibi döner, birbirleriyle güreşe tutuşur, neşeden bağırışarak kırılıp geçerlerdi. Hiçbir bayram böylesine şen şakrak olamazdı. Babası, ''Hele biraz bekleyin de size getirdiğim şeyleri görün.'' diye bağırırdı. ''Sabredin ama, şimdilik gizli tutuyorum.'' Çocukların çılgınlığı biraz yatıştığı zaman Bay Morgan bavulunu sundurmaya çıkartıp açardı. Kimsenin şimdiye dek görmediği oyuncaklar çıkardı bavulun içinden. Hiç bilinmeyen kurgulu oyuncaklar, yürüyen teneke böcekler, dans eden tahta zenciler, kumları kürekleyerek ağızları bir karış açık bırakan istimli kürekler. Orta yerlerinde köpeklerle ayılar bulunan şahane cam milyeler. Herkese birkaç şey çıkardı bavuldan. En az herkese bir şey. Bütün büyük bayramların bir araya gelmesiydi bu. Sevinç çığlıklarının arkasının kesilmesi, çocukların yavaş yavaş yatışmaları saatler sürerdi. O zaman Bay Morgan basamağa oturur, çevresine toplaşan çocuklara başından geçen serüvenleri anlatırdı. Bu kez Meksika'dayken bir devrim olmuş, gene Honolulu'ya gitmiş, o yanardağı görmüş, bir su kayağına binip dalgaların üzerinden aşmış. Öyküleri her zaman uzak kentler ve garip, rengarenk kişilerle dolu olurdu. Bir seferde oturulup anlatılabilecek gibi değildi ki bütün bu serüvenler. Bu yüzlerce eğlenceli olay, şimdiye dek başkalarından duyup dinlediklerinin hepsinden daha eğlenceli, daha gülünçtü. Hepsi bir kereye sığmazdı. Çocuklar okul dönüşü de gelip Bay Morgan'ın anlattıklarının yerisini dinlerlerdi. Dünyayı gezerek serüvenden serüvene koşan şahane George Morgan. Miss Morgan, evdeki yaşantıma gelince babamız yoktu sayılır diyordu. Durmadan iş yolculuklarına çıkar, eve pek seyrek gelebilirdi. John Whiteside ciddi ciddi başını salladı. Molly'nin elleri kucağında hışır hışır, gözleri dalgınlaştı. Bir seferinde babası kutu içinde yün yumağı gibi yuvarlacık bir köpek yavrusu getirmişti. Köpek yavrusu kutudan çıkartılır çıkartılmaz yere işemişti. Tom en bilgeç edasıyla ''Ne cins bu köpek?'' diye sormuştu. Babaları kahkahalarla gülmüştü. Öyle gençti ki annelerinden 20 yaş daha genç duruyordu. $1,5 cinsinden'' diye bilgi vermişti. Ama $1,5 çeşit çeşit köpek alınabiliyor. Bakın anlatayım. Hani şekerci dükkanına gidersiniz de bana $1,5 nane şekeriyle karışık meyveli şeker ver dersiniz ya. Ben de köpekçi dükkanına girdim. $1,5 karışık köpek verin bana dedim. İşte bu cins bir köpek. Molly'ye getirdim. Adını da o takacak. Molly, adı George olsun istiyorum demişti. Babası onun önünden garip bir biçimde eğilerek "Teşekkür ederim Molly," dedi. Hem de onun çok ciddi olduğunu hepsi anlamışlardı. Molly ertesi sabah erkenden kalktı. George'u avluya çıkartarak avlunun sırlarını öğretti ona. İki penny ile sarı madenden bir polis düğmesinin saklı durduğu gömüyü gösterdi. Köpeğin o minicik ön patilerini yolun ötesindeki okulu görebilsin diye çitin üstüne tutturdu. En sonunda onu koltuğunun altına sıkıştırarak söğüt ağacına tırmandı. Tom bahçeye çıktı. Söğüt ağacının altına geldi. "Dikkat et, düşürmeyesin," diye seslendi kız kardeşine. Tam o sırada yavru köpek kıvıldanarak kızın kucağından kurtulduğu gibi yere düştü. Sevimsiz, ufacık bir patırtıyla düştü katı toprağın üstüne. Ayaklarının biri olmayacak biçimde uzanıp kalmıştı. Köpecik uzun, korkunç iniltiler koparıyor, arada da hıçkırarak ağlıyordu soluğunu alabildiği zaman. Molly apar topar ağaçtan aşağı indi. Kazanın karşısında sersemlemiş, donup kalmıştı. Tom, acıdan kanı çekilmiş, çarpıklaşmış bir yüzle yavru köpeğin başucunda durmaktaydı. Yavru köpek George desen bağırıyor, bağırıyordu. Tom, "Bırakamayız onu böyle," diye haykırmıştı. "Yapamayız bunu." Odunların durduğu dama gidip bir balta aldı geldi. Molly öylesine aptallaşmıştı ki başını bile çevirmedi. Ama baltayla vururken Tom gözlerini yumdu. Çığlıkların arkası birden kesildi. Tom baltayı elinden attığı gibi avlunun arka parmaklığından atlayıp kaçtı. Molly onun peşinden kovalayan varmışçasına koştuğunu görebiliyordu. Tam o sırada Joe ile babası sundurma kapısından çıkıp geldiler. Köpek yavrusuna bakınca babasının yüzünün nasıl çöküp bozardığını Molly unutamıyordu. Babasının yüzünde gördüğü bir şey üzerine ağlamaya başlamıştı. "Ağaçtan düşürdüm onu, yaralandı. Sonra Tom ona vurdu, sonra Tom kaçtı." Sesi somurtuk çıkmıştı. Babası onun kafasını tuttu, kendi bacağına sımsıkı bastı. "Zavallı Tom," dedi. "Molly, sakın Tom'a hiçbir şey söylemeyeceksin bu konuda. Bu konuyu anımsadığında hiç belli etmeyeceksin ona, hiçbir zaman." Yavru köpeğin üzerine bir çuval örttü. "Bir cenaze töreni düzenlemeliyiz," dedi sonra. "Bir seferinde bir Çinli'nin cenazesine gittimdi. Hiç anlattım mı size? Hani havaya saçtıkları renk renk kağıt parçalarıyla mezarın üstüne koydukları o minik şişko domuz kızartmalarını." Joe babasına sokuldu. Molly'nin gözlerinde bile bir ilgi ışığı yanmıştı. "Durun, anlatayım nasıl olmuştu." Molly, John Whiteside'a baktı. Onun masa üstündeki bir kağıdı inceler gibi yaptığını gördü. "Ben 12 yaşımdayken babam bir kazada öldü," dedi. Şahane ziyaretler çoğunlukla 2 hafta sürerdi. Her seferinde ille günlerden bir gün George Morgan kente gider, gecenin çok geç saatlerinde dönerdi. Ana çocuklarını erken yatırırdı. Gene de onlar babalarının sendeleyerek eşyaları çarpa çarpa dönüşünü duyabilirlerdi. Duvarın ötesinden gelen sesini de işitebilirlerdi. Ancak böyle zamanlarda duydukları bir şeydi babalarının sesinin üzgün, çaresiz çıkması. Yataklarında soluk almaktan çekinerek yatarlarken çocuklar bunun ne demeye geldiğini bilirlerdi. Sabaha George Morgan'ı gitmiş bulacaklardı. Yaşama sevinçlerini de alıp götürerek. Onun neler yapıp ettiği konusunda sonsuz tartışmalara girerlerdi aralarında. Gümüş zırhlı bir şövalyeydi babaları. Yeni denizi gezen gönüllü bir masal kahramanı. Erdem, yiğitlik, güzellik, babaları bunlardan örtülü bir pelerin taşıyordu sırtında. "Günün birinde," derlerdi oğlan çocukları, "büyüdüğümüz zaman onunla birlikte gidip bütün o şeyleri biz de göreceğiz." Molly, "Ben de gelirim," diye diretirdi. "Hadi canım, sen kızsın, gelemezsin." "Ama o beni yanına alır, biliyorsunuz bunu. Bakın görürsünüz, nasıl alacak beni de yanına." Babaları gidince anaları gene mızıl mızıl bir kadın olur çıkar, gözleri kızarırdı. Hırçın, küskün bir sesle sevgi isterdi onlardan. Çıkın yapıp avcuna koyabilecekleri bir şey istercesine. Bir keresinde babaları gitmiş, bir daha da hiç geri gelmemişti. Onlara zaten ne para yollar ne de mektup yazardı ya, bu kez temelli izini yitirmişlerdi. Tam 2 yıl beklediler. Sonra anneleri, "Ölmüş olmalı, dedi. Çocuklar bunu düşününce tepeden tırnağa ürperdilerse de inanmaya kesinlikle karşı koydular. Babaları gibi güzel, göz kamaştıran birisi ölemezdi ki. Babaları gene kim bilir dünyanın hangi köşesinde serüvenler yaşamaktaydı. Geri dönemeyişinin önemli, geçerli bir nedeni vardı %100. Bir gün bu neden ortadan kalkınca babaları gene onlara dönecekti. Sabahlardan bir sabah gene evde bulacaklardı onu. Her zamankinden daha değişik oyuncaklar, daha heyecanlı serüven öyküleriyle. Gel gör ki anneleri başına bir kaza gelmiş olmalı diyordu ille de. Ölmüş olsa gerek diyordu. Anneleri ne yapacağını şaşırmıştı. İnsanın evde oturduğu yerden para kazanabileceğini anlatan ilanları okuyup duruyordu. Çocuklar kağıttan çiçekler yapıyor, utana sıkıla satmaya çalışıyorlardı. Oğlanlar kapı kapı dolaşıp dergi satmayı denediler. Evcek açlıktan ölmek üzereydiler. Sonunda artık dayanamayacak kerteye geldikleri zaman Joe ile Tom evden kaçıp Bahriye'ye yazıldılar. Molly onları çok seyrek görür oldu. Tıpkı babaları gibi. Zaten öyle değişmiş, öyle katı yürekli, paldır küldür kişiler olmuşlardı ki Molly artık onları umursamıyordu. Abileri onun gözünde iki yabancıydı artık. Ortayı bitirdikten sonra San Jose'ye giderek öğretmen okuluna girdim. Bayan Ellen Morit'in evinde kalır, karşılığında ona yardım ederdim. Daha ben okulu bitirmeden annem de öldü. İşte böyle. Kimsesiz sayılırım bir bakıma, öyle değil mi? Üzüldüm diye John Whiteside yumuşak bir sesle mırıldandı. Molly'nin yüzünü kan bastı. Kendimi acındırmak istemedim Bay Whiteside. Aile yaşantımı sordunuz da günün birinde kimsesiz kalmak hemen hemen hepimizin yazgısı değil midir? Öyle diye John hak verdi kıza. Ben de anasız babasızım ona bakarsan. Molly, Bayan Morit'in evinde yatıyor, yemeklerini orada yiyordu. Karşılığında da kadına yardım ediyordu. Yatılı bir hizmetçi gibi çalışıyordu orada, yalnız ücretsiz olarak. Giyeceklerinin parasını çıkartmak için yaz tatilinde bir dükkanda çalışıyordu. Bayan Morit evine gelen kızları iyi yetiştirirdi. Hiç iş bilmeyen bir kız bile ben de 6 ay çalıştığımı ayda $50 kazanabilecek duruma gelir derdi. Birçok hanımlar da bunun bildiklerinden benim yetiştirdiğim kızları kapışırlar. Bu kez ilk olarak öğrenci bir kız aldım ama o bile adam akıllı yetişmeye başlıyor. Yalnız çok kitap okuyor. Oysa hep söylerim, hizmetçi kısmısa saat 10 dedin mi yatağında olmalı. Yoksa ertesi gün işi bir şeye benzemez. Bayan Morit'in yöntemi kesin, haktanır bir ses tonuyla aralıksız dırdır etmek, her şeye kusur bulmaktı. Bak Molly, yaptığına kusur bulmak istediğimden değil ama gümüşleri daha iyi kurutlamazsan iz kalır sonra. Tereyağı sürmekte kullanılan bıçak şuraya konur Molly. Su bardağını da bu yana koyabilirsin. Bayan Morit arkadaşlarına her şeyin gerekçesini bulur anlatırım derdi. Akşamleyin bulaşıklar yıkandıktan sonra Molly yatağının üstüne oturup ders çalışırdı. Işıklar söndükten sonra da yatağına uzanıp babasını düşünürdü. Gülünç bir şey olduğunu biliyordu bunun. Boşuna zaman harcamak olduğunu da biliyordu. Gene de babası sırtında frak ceketi, ayağında çizgili pantolonla kapıya geliyordu. Elinde koca bir deste kırmızı gül. Daha önce bir türlü gelemedim Molly. Çabuk paltonu giy. Önce Praşa'nın vitrinindeki o gece elbiseni alacağız sana. Ama çabuk olmamız gerek. Bu geceki New York trenine biletlerimiz var. Hadi acele etsene Molly. Neden öyle yüzüme bakıp duruyorsun aval aval kız? Budalalık elbet. Babası ölmüştü ya. Ama yok. Molly inanmıyordu onun ölmüş olduğuna. Dünyanın kim bilir hangi köşesinde babası o güzelim yaşantısını sürdürüyordu. Günlerden bir günde geri gelecekti. Molly okul arkadaşlarından birine ''Gerçekten inanmıyorum anlıyorsun ya'' demişti. ''Ne var ki kesinlikle yatsıyamıyorum da. Onun öldüğünü kesinlikle öğrenirsem anlıyorsun yıkılırım. Ne yaparım bilmem. Bu yüzden onun öldüğünü biliyormuşum gibi konuşmak bile istemiyorum.'' Annesi öldüğünde Molly utanç dışında pek az şey duymuştu. Annesi ki sevilmeye öylesine can atardı, sevginin nasıl kazanılacağını bilememişti. Sevgi dilenciliğiyle çocuklarını sıkıp kendinden uzaklaştırmıştı. Ayrım 16 sonu. Sayfa 147. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Molly Morgan. M-O-L-L-Y M-O-R-G-A-N Jaeger. J-A-E-G-E-R Joe. J-O-E Tom. T-O-M George. G-E-O-R-G-E Sanozi. S-A-N-J-O-S-E Alan Moritz. A-L-L-E-N M-O-R-I-T Prussia. P-R-U-S-S-I-A